Tekrar.
Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba, işte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor ve 15.55'e dek her zaman olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır, kumanda masasında Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen aktaralım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan Hayatın Sesleri'ne program boyunca ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bulmanız, bizlere ulaşmanız, programımızın kaçırdığınız bölümlerini yine buralardan takip etmeniz mümkün. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim.
Günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer.
Gider
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyiciler, TRT'nin en yoğun çalışan birimlerinden biri de Haber Dairesi. Tarafsız ve doğru haberi izleyicilere, dinleyicilere ulaştırma hedefiyle 7 gün 24 saat hiç durmadan çalışan Haber Dairesi'nin işleyişi, haberin toplanıp alıcısına ulaşana kadar geçirdiği süreç, televizyon ve radyo haberlerinin hazırlanışı, izleyiciye, dinleyiciye ulaşmasına kadar ki süreci konuşacağız. Konuğumuz TRT Haber ve Spor'da. Dairesi Başkanı Sayın Yaşar Taşkın Koç. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Bilmiyorum.
Evet, şimdi bu saydıklarımızın hepsini konuşacağız tabii ama Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun haberlerinin Türk toplumunda ayrı bir yeri ve önemi vardır şüphesiz. Ana haber ve ara haberleriyle yurdun dört bir köşesinde hem teknik hem dinlenebilirlik hem de izlenebilirlik bakımından en yüksek düzeyde yayın yapılıyor. Tabii ki yayın ilkeleri doğrultusunda. Öncelikle bu yayın ilkelerinden başlayalım isterseniz.
Tabii. Hepimiz işte iletişimin ne kadar hızlandığı bir sürecin içinde yaşıyoruz. İşimiz de bu zaten. İzleyici de olsak, bunun üretiminde de olsak korkunç bir bilgi bombardımanı, haber bombardımanı içinde yaşıyoruz aslında. Orada işte kamu kuruluşu olduğunuz zaman başka bir boyut, başka bir renk başlıyor. En temel ilke ne? Siz bir şey verdiğiniz zaman bunu devlet adına söylemiş oluyorsunuz ve otomatikman doğru kabul ediliyor. Siz bir konuya girdiğiniz zaman o dikkat çekici hale geliyor. Hiç unutmam bir örnek vardır. İşte özel televizyonların çok şaşalı döneminde, haberlerinin de üstelik çok izlendiği dönemlerde bir özel televizyon kanalını babam sürekli düzenli olarak haberlerini izlerdi. Ama arada bir de şey derdi, ya ne kadar çok yalan söylüyorlar. Bu haber dün de vermişti. Çünkü reyting aldığı zaman tekrar tekrar verilirdi. O dönem biraz da çok cıvımıştı
iyice haberler. Doğruluğu teyit edilirdi bir tabii de ki. Haberlerin değil mi?
Ben de derdim ki ya baba niye izliyorsun? Yani hem izleniyordu hem ama inandırıcı değildi. Yani çok yüksek rakamlara ulaşıyordu o zaman o birkaç televizyonun. Bunu şundan anlatıyorum. Yani her zaman işte reyting izlenme oranının yüksek olması da bir şey değiştirmiyor. Son tahlilde TRT gibi hem ilkelerine sadık hem yılların tecrübesine sahipseniz kamu kuruluşu terbiyesi içinde, terbiyeyi burada sadece nezaket anlamında kullanmıyorum.
Haberin özü, içeriği, sunuşu.
Bir suçlu bile olsa muhatabınız ona gösterdiğiniz, hukuk içindeki gösterdiğiniz saygıya, izleyiciye gösterdiğiniz saygıya bakarak o yüzden hiç reytinglerden bağımsız olarak zaten çok ayrı bir yeri var. Ben işte özellikle TRT Haber Dairesi'nde çalışırken işte neredeyse 14 kanalın radyolarında en çok haberlerini ürettikleri havuzun yönetiminde bulunanlardan birisiyim. Ve TRT Haber'in de önemli bir özelliğini biliyorum. Anadolu'da çok ciddi bir izlenme kapasitesi var. Yani büyük şehirler evet herkesin olması olan gereken yerler ama mesela Anadolu'da çok izlendiğini biliyorum. Ve çok dikkat ediyorlar. Yani hava durumunda bizde 81 il var. Hepsini bir bültene sığdıramıyorsunuz örneğin. Onları bölüyor arkadaşlar. En azından ikiye bölüyorlar. İşte bir bültende rastlaması diyelim ki Bayburt diyor, hemen telefondan mesajlar geliyor. Bayburt yoktu. Hayır, mutlaka ya sabah vardır ya akşam bültende vardır ama yok diye. Yani böyle de titiz bir izleyici kitlemiz var. İlke çok
siz de
basit.
Aynı titizlikle çalışıyorsunuz ama bir bültende yoksa öbür bültene mutlaka koyuyorsunuz.
Mutlaka giriyor. Yani evet. 81 il mutlaka her gün girer ama aynı bültenin içinde çok uzun olacağı için tek tek saymak ikiye bölünüyor. Bunları şundan söylüyorum. Karşınızda zaten muhatabınız sizi izliyor, dikkate alıyor ve en ufak bir hatanızda bu hemen büyük sorun oluyor. Örneğin işte hepimizin son dönemlerde daha fazla yaşamaya başladığımız şeyler var. TRT ile ilgili en ufak bir şey çok büyük spekülasyonlara yol açıyor. Ayrıca bir de sosyal medyanın Türkiye'de çok kötü kullanımından dolayı iftiralar, çarpıtmalar, spekülasyonlar sürüyor. Ama dikkat edin, bunların hepsi TRT ile ilgili. Neden? Çünkü TRT'nin bir ağırlığı var ve TRT'de işte yaprak kıvırdasa bu büyük bir olay oluyor. Bunun 10 katı, 20 katı, 100 katı bir hatayı özel sektörde birisi yapsa haber bile olmuyor. Hmm. Ama TRT'de olunca dolayısıyla siz çok dikkatli olmak zorundasınız. Ve ikincisi dediğim gibi biz kamu yayıncısıyız. Yarın yalanlanma ihtimali olan, yarın rüzgar değiştiği zaman başka bir yöne dönecek olan haber türlerinden özenle kaçınıyoruz. Çünkü dediğim gibi biz aynı zamanda biz bunu konuştuğumuz zaman böyle algılanmıyor ama bu aynı zamanda işte devlet adına ne varsa kişi olarak da kurum olarak da onlar adına bir yayın yapmış kabul ediliyorsunuz. Sizin işte dinle ilgili bir yorum yapacağınız haber otomatikman sanki Diyanet'in de görüşü gibidir. Siyasetle yapacağınız bir haber işte iktidarın, Cumhurbaşkanı'nın görüşüdür. Muhalif bir haber yaptığınız zaman otomatikman işte CHP'nin MHP'nin de görüşü gibidir. Dolayısıyla devletle, devletin bütün kurumlarıyla eşit bir şekilde, objektif bir şekilde eşit kabul edilen, yılların birikiminden kaynaklanan, alışkanlığından kaynaklanan bir şey var. Ve izleyiciniz bunu bekliyor. Biz de elimizden geldiği kadar o moda eğilimlere, moda rüzgarlara, moda habercilik anlayışından elimizden geldiği kadar uzak kalmaya, işte reyting zorlamasına, geçici biliyoruz birkaç saat sürecek, geçecek olan bir takım işte son dakika yarışlarına girmemeye özen göstererek işimizi yapmaya çalışıyoruz.
Evet, doğru, tarafsız ve güvenilirliği de evet, buradan geliyor zaten. Şimdi yurtta ve dünyada olup bitenleri en çabuk ve en doğru biçimde aktarmak en önemli göreviniz evet, tabii ki haber merkezi olarak. Şimdi bu görevde kaç kişi çalışıyor acaba?
Yani ben de geldiğimden beri aslında bunu ölçmeye çalışıyorum ama tahmin ediyorum sporu da katarsam konuşabilirim ancak. Çünkü ikisini birden ne kadar ayırabilirim bilmiyorum. Spor, bölgeler biliyorsunuz bölge televizyonlarımız, radyolarımız var. Yerelde kaşeli çalıştıklarımız, yurt dışındaki hem kendi temsilciliklerimiz hem kaşeli çalışanlarla beraber aşağı yukarı 1000 kişiydi. Yaklaşık biliyorsunuz FETÖ soruşturmasından dolayı açığa alınanlar ya da kamudan çıkarılanlar var. Onlardan bir %10 civarında bizi %10 etkileyen var. Dolayısıyla bir tahmin ediyorum şu ara 9 civarında olması gerekiyor. Doğrudan çalıştığımız kişi gerçekten bence yüksek bir rakam.
Evet.
Bu da ama biraz önce konuşuyorduk işte bu titizliği sağlayabilmek için habercilik şeydir, emek yoğun bir iştir. Teknolojide değil, insanlarla yapılır. Dolayısıyla insanlarla yaptığınız zaman da bir de burası kamu kuruluşu 24 saat yapacaksanız 14 kanalın sorumluluğu bir radyoların sorumluluğu sizdeyse yani aslında devletin iletişimdeki en büyük görsel ve işitsel aracı sizseniz bunu mümkün olduğu kadar gereken asgari sayıda yapmanız gerekiyor. O yüzden rakam genellikle insanlara yüksek gibi geliyor ama hayır aksine söyleyebilirim ki yetişmeyebiliyor. Örneğin biz şimdi işte bir X radyoda sohbet ediyor olsaydık ben hem sohbet eden hem masayı kullanan hem biraz önce şarkıyı yerleştiren kişi olurdum.
Ki yaptınız siz bunu.
Tabii yaptım da. Konukta yani iki kişiyle yapılabilecek bir işi. Burada işte seste bir sorun çıkmasın. En iyi mikrofonu kullanalım. Türkiye'nin her yerine ve şu anda ortak yayınlardayız. Oralara hepsine ulaşsın diye. Örneğin biz ne yapıyoruz şimdi? Bir önce siz de söylediniz. İşte Didem Hanım var, Şule Hanım var, Ali Bey masada. Siz spiker ve sunucu olarak beni konuk ediyorsunuz. Ben de konuğum. Bu bir de bizim dışımızda tabii bölgelerde bu işlerin işte teknik sorumluları da var. Yani frekanslara bakanlar, diğer direktlerle, ana kumandalara. Evet. Hepsi. Dolayısıyla bundan aşağıya indiğiniz zaman insanlar bunu çok doğru anlamıyor. Sanki azaltılabilir ve profesyonelleştirebilir yanlış anlıyorlar. Azalttığınız zaman kalite kayıplarını göze alırsınız. Zaten özel sektörde ben de çalıştığım için biliyorum. O kalite kayıplarını göze alarak yapıyorsunuz. Ama kamunun böyle bir lüksü yok. Çünkü sonuçta kamunun parasını kullanıyoruz ve kamu için devlet adına hizmet veriyoruz. O yüzden böyle olmak zorundayız diyorsunuz. Rakam ama tekrar hani oraya gelirsek şu anda sanırım o işten çıkarmalar ya da açığa alınanlar nedeniyle sanıyorum 9 civarına indi.
Evet ama yine de ciddi bir rakam.
Evet ciddi bir rakam ama spor da dahil bunca evet, TRT Spor evet, kanalında.
Şimdi o zaman gelelim haberlere. Haberler nasıl toplanıyor? Neye göre diziliyor? Sıralaması nasıl yapılıyor? Ve dinleyiciye, izleyiciye nasıl ulaştırılıyor? Biraz da o süreçten söz edelim
aslında
isterseniz.
Toplarken toplamda herkesin şu anda yapmakta olduklarını biz de yapıyoruz. Yani öncelikle bağlı olduğumuz ajanslar, abone olduğumuz ajanslar var. Anadolu Ajansı bunlardan bir tanesi. İşte diyelim ki yurt dışında Reuters'tir, yurt içinde İHA'dır. Yurt dışı ve yurt dışında çeşitli ajanslardan zaten yazılı ve görsel olarak geliyor. Artık ajansların hemen hemen tamamı görseye de döndüler. Anadolu Ajansı eskiden sadece yazı aklınıza gelirdi. Hayır şimdi o da kendi görsel ekibiyle, kameralarıyla çekimler yapıp yolluyor. İkincisi tabii doğal olarak diğer televizyonlar. Artık büyük bir rekabet var. Rekabetten kastım illaki düşmanlık anlamında değil. Herkes haber üretiyor.
Elbette.
Bir başkasını yakaladığı sizin de dikkatinizi çekiyor. Üçüncüsü zaten biraz önce de söyledik yani spor ve haberin kendisi 900 kişilik asıl kendi elemanlarımız var. Yani bizim birinci kaynağımız önce kendi elemanlarımızdır. En başa onu koymak, sonra ajansları, sonra diğer televizyon ve gazeteleri koymak. Gazeteler hala kendilerini aslında bu açıdan da tebrik ederim. Bizden diyelim ki işte çok erken kapatmak, 7'de 8'de matbaaya vermek ve ondan sonra da ölü bir saat sabah 7'ye çıkana kadar da yenisiyle bizi buluşturamıyorlar ama buna rağmen hepimizi atlatabilen, hala bütün televizyonları atlatabilen bir özelliğe sahipler. O yüzden gazeteler de bizim haber kaynaklarımız arasında. Sabahleyin gündem toplantıları yapılırken arkadaşlar gazeteleri okumuş oluyorlar. Her birinin kendi bakacağı yeri biliyor zaten. Spor sporu, dış haber dış haberi, işte iç siyaset iç siyaseti.
Bizim o zaman her gün bir şey, toplantınız var, gündem
iki toplantınız var. Yani birbirinden biri kendi içinde yapıyor. Sonra sabah 10'da ana sabah toplantısı var. Sonra 2'de ana haber bültenine doğru giden neler değişmiş. Yani iki tane ana toplantı zaten var bizim, evet, birim müdürleriyle. Ama bir de birimler kendi aralarında zaten sabahleyin ne olup bittiğine bakıyorlar. Dediğim gibi temel kaynaklarımız bunlar. Ve bir de artık bundan kaçamıyorsunuz. İnternet, iletişimin hızı, sosyal medya, oralardan da hakikaten çok hızlı bir şekilde birçok malzeme bulabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi biz biraz kamu yayıncılığı yapmak, biraz daha soğukkanlı, objektif, tarafsız ve doğru haberi verebilmek için biraz daha haberlerimizi check etmeyi, yani kontrol etmeyi, hı hı, hemen her şeyin üzerine atlamamayı, çok fazla çünkü biliyorsunuz yanlış anlaşılacak haberler yahut da doğrudan yalan ve yanlış haberler de çok fazla çıkıyor. Onları hiç kontrol etmeden yapmıyoruz. Özellikle Türkiye biliyorsunuz, özellikle geçtiğimiz 1,5 yıl çok terörle mücadelesi sertleşmişti ve terör saldırılarına da çok muhatap olmak zorunda kaldı. Örneğin oralarda biz daha soğukkanlı davranmaya, işte şehit haberleri varsa, vatandaşlardan ölenler, yaralananlar varsa, bunlarda bir rekabete, bir sayıyı işte mümkün olduğu kadar en hızlı şekilde vermeye değil, kötü haberi mümkün olduğu kadar gerçek, resmileştiği zaman vermeyi tercih ediyoruz. Bu hakikaten başımıza da geldi. Yani öyle bir bomba patladı ki, işte 50 kişi ölmüştür diye. Hakikaten görüntü de kötü, oradaki bilgiler de kötü ve bunlar düşmeye başlıyor bir müddet sonra. Yavaş yavaş bazı televizyonlar kullanıyor. Sosyal medyaya düşüyor. Ama sonra gerçek rakam diyelim ki 20'nin altında kalıyor. Hani evet, çok şükür. Dolayısıyla o golleri de yemiyoruz. Vatandaşı da boşuna oraya düşürmek istemiyoruz. İyi haberler de mümkün
zaten
olduğu kadar.
Zaten TRT'nin güvenilirliği de hep buradadır.
Oradan gidiyor tabii. Biz teyit etmedikçe.
Evet, teyit alır. Sonra başka kanallardan da izleseler, dinleseler mutlaka TRT'den teyidini alır dinleyici de.
Ama izleyici de. Yani bunu da söyleyeyim. 900 kişilik ekip. Yani büyük oranda asıl dediğim gibi gücümüz oradan geliyor. Asıl kendi kaynaklarımız, çünkü bizim her ilde hemen hemen işte 30'dan fazla ülkede ya temsilci ya kaşeli çalıştığımız arkadaşlarımız var. Bölgeler zaten çok güçlü. İstanbul, Ankara'da hiç kimseyle rekabet kabul etmeyecek kadar daha güçlüyüz. O yüzden önceliğimiz kendi elemanlarımız, kendi elemanlarımıza güveniyoruz. Ama dediğim gibi dünya çok hızlı bir iletişim çağı içinde olduğu için tabii ki başkalarının ürettiklerini de kullanmaya devam ediyoruz.
Evet. Şimdi bu kadar titiz çalışmanızın sonucu sizin gazetecilikten geliyor olmanız. Yine radyoda bununla ilgili programlar yapmış olmanızdan kaynaklanıyor galiba birazcık da, değil mi?
Şöyle, biraz önce Cahit Sıtkı Tarancı'ndı galiba, Sessiz Gemi.
Evet.
Şiirinden şarkıyı dinledik. Şimdi o şarkıyı, yani benim yaşımdakiler hatırlayacaktır. O şarkının biz diğer versiyonlarını biliyoruz. Bu çok hoş, çok yeni bir sanatçı arkadaşımız galiba. Çok da keyifli yorumlamış. Şu anda onu hissediyorum. Ben aslında bildiğim bir şiiri, bildiğim bir şarkıyı da başka versiyonunda dinlemiştim. Bugün yeni versiyonunu dinliyorum. Şu andaki durum da o. Ben 10 yıl önce herhalde büyük ihtimalle de bu stüdyoda program yaptım. Türkiye'nin Sesi'ne bir ay yaptım. Daha sonra görevim ağırlaşınca bırakmak zorunda kalmıştım. Türkiye'nin Sesi'nin o yüzden bende bir hatırası vardır. Radyoculuk da eskiden beri nedense çok sevdiğim bir iştir. Belki bir bilgi yarışmasına katılmıştık eski radyonun binasında. O zamanlar okul arası bilgi yarışması çok, evet, yaygındı. Orada da katılmışlığım vardı. O gündür bugündür mü bizim neslimiz radyo nesli önce. Televizyon daha, evet, geç geldi. Onlardır bilmem. Radyo bana hep çok sıcak ve çok tanıdık gelmiştir. O yüzden de çok mutlu oldum. Yani bugün hem Türkiye'nin Sesi'nde bulunmaktan hem de radyoda insanlarla şu anda bir iletişim halinde olmaktan dolayı.
Biz de sizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tüm Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinden dinlenebilmekte ve izlenebilmekte dedik haberler. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza da Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan haberler sunuyoruz. Onlar için haberler ayrıcalıklı mı, farklı mı seçiliyor? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şu anda bizi dinleyen Memleketim FM ortak yayınında ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her bir tarafında yaşayan dinleyicilerimiz.
Onlar için ayrı seçmek de gerekiyor. Her aslında bir şekilde gurbete çıkanlar bilirler ki ana vatanla kurabildikleri en küçük bağ çok sıcak bir bağdır. Yani işte bir büyükelçilikte gördükleri iyi muamele ya da kötü muamele, işte memleketten gelen, o zamanlar için söyleyeyim, bir mektup. Bunların hepsi çok, hep her zaman çok etkili, çok güçlü, çok onlar için büyük bir ihtiyaçtır. Ama bütün bunların baştan beri en köklü, en yaygın, en kolay ulaşabildikleri hep radyo oldu zaten. Hı hı. Sonradan işte televizyon da mümkün olduğu kadar buna ulaşmaya çalıştı. O yüzden tahmin ediyorum, yani geçmiş bilgilerimle kısmen tanık olduklarım var ama benim doğrudan bilgi alanı değil. Sizler daha iyi biliyorsunuzdur. Bir dönem yani inanılmaz mektuplar, inanılmaz işte,
evet.
Daha sonra diğer yöntemler, şimdi elektronik postayla ne kadar ulaşıyorlar ya da artık yeni kuşaklar tepkilerini bu şekilde iletmeyi tercih ediyor mu bilmiyorum ama bildim bileli özellikle radyo hep gurbetteki insanlar için birinci, en sıcak, en çok sorunların da anlatılmasını istediği yahut da işte memleketten bir sıcak şey duymak istedikleri yer olmuştu. Biz haberlerde tabii mümkün olduğu kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. O küreselleşmenin getirdiği, iletişimin fazla hızlanmasından kaynaklanan bazı eski duyarlılıklar doğrusu kayboluyor mu? Kayboluyor. Yani artık dünya biraz da doğrusu ne günahım, yani biraz da şanssız bir döneme girmeye başladık sanki. Yani şöyle geriye doğru baktığım zaman şöyle 25 yıllık periyodlarla dünya sürekli şey değiştiriyor. Aks değiştiriyor ve evet. Önümüzdeki başlayan 25 yıl biraz sıkıntılı geçecek gibi bir his var doğrusu bende. O yüzden de hep dikkat ediyorsanız hani bu programda çok şükür denk gelmedi ama laf yine oraya geldi maalesef. Hep sıkıntılardan, problemlerden, işte savaşlardan, en son biliyorsunuz 15 Temmuz'da başımıza evet. gelen, arkasından Orta Doğu'daki gelişmeler artık bizi çok yakından fazlasıyla can yakıcı bir şekilde ilgilendirmeye başladı. Ve bunların nereye gideceğini de kestiremiyoruz. Yani ne Suriye meselesi, ne Irak meselesi çözülmüş gibi değil. Bir yandan Balkanlar, TRT'nin özel uzmanlık alanıdır. Onu uzmanlar çok iyi biliyor. Çok ciddi çatışmalara gebe bir yere benziyor. Kuzey Afrika ve altında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan, Ermenistan arasında hani biraz Ruslar, Amerikalılar araya girdiği için duruluyor ama her an tekrar taşacak bir şey var. Dolayısıyla bizi ilgilendiren bütün o çepeçevre kuşakta çok çatışmalı bir dönem var. Biz de kendi terör meselemizi hala köklü bir şekilde askeri olarak çözebiliriz ama bunun askeri bir çözümle sadece bitmeyeceğini herkes biliyor ve söylüyor. Evet. Çözmüş değiliz. Toplamda İslam algısı, Müslümanlarla ilgili algı, işte DAEŞ ve benzerleri yüzünden de çok bozuldu. Sıkıntılı bir coğrafyada sıkıntılı bir süreç geliyor. O yüzden o biraz önce bahsettiğim daha keyif alacak, daha sıcak şeylerden bahsedecek. İster gurbetteki insanımız olsun, ister memleketteki insanımız olsun. Bunların meselelerine daha duyarlı bir şekilde eğilmekten yanayım şahsen. Ama çok bunlara müsaade eden bir ülke ve dünya gündemi yok. Umarım bir an önce hızlı geçer. Çünkü işte bizim çocukluğumuz biraz belki sıkıntılıydı. Ya da işte 12 yıl öncesi belki biraz sıkıntılıydı. Ara dönem biraz daha durulmuştu. Fakat korkarım şu anda tekrar bundan sonraki süreçte hem bizim için hem bütün coğrafya için sıkıntılı bir dünya geliyor. Aslında belki de bütün dünya için geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz işte Trump gelirse nasıl bir ekol olacak, onun artları, dezavantajları var. Clinton gelirse onun artları, eksileri var. Yani bu bütün dünya için bir sorun. Küresel kriz, başa çıkamadıkları ve hala derinleşmekte, ekonomileri sarsmakta olan bir problem olarak yürüyor. Bütün bunlar içinde yaşarken fark etmiyorsunuz da bütün bunların sonra dünyaya büyük bir şey oluyor. Negatif etkisi oluyor. Şu anda evet. da biz maalesef korkarım o ki negatif bir geçmişe göre daha negatif birkaç on yıl geçecek gibi görünüyor.
Evet. Bu süreci ülke olarak umarız
inşallah
en az negatif etkiyle atlatabiliriz.
İnşallah da pozitife de çeviririz çünkü Anadolu
umarız öyle olsun.
Yani adı gibi ana bir topraktır. Eğer hakikaten kendisiyle doğru kontağı, doğru iletişimi kurarsanız iyi şeyler yapılabilen bir yerdir. Ben o yüzden umudumu kaybetmek istemiyorum ama evet. toplam dünyanın manzarası da çok hoş bir derseniz tabii ki değil.
Evet, bu hoş olmayan manzaralar içerisinde yine de TRT Haber Merkezi olarak en iyi hoşlukları, güzellikleri dinleyicilerimizle, seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceksiniz siz yine.
İnşallah.
Çalışmalarınızda kolaylıklar, çok başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür
ediyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun.
Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Sayın Yaşar Taşkın Koç stüdyo konuğumuzdu. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz kendisine.
Bir sola baktım, bir sola baktım. tatlım. Gönül alemle bulaşıyorken, ah be kadın yine yanımda seni. Yeresim geliyor, denedim yemiyor. Bir yanım yok bediyor, bir yanım çok bediyor. Ölesim geliyor, denedim yemiyor. Canım çok yanıyor, canım çok yanıyor. Canım çok yanıyor. Yoksun artık sen, ne çektim ama bir bilsen. Bir arpa boyu yol gitsem, ah güzelim sana. Dönesin geliyor, denedim yemiyor. Bir yanım bekle diyor, bir yanım beklemiyor. Senesin geliyor, denedim yemiyor. Canım çok yanıyor, canım çok yanıyor. Göresim geliyor, denedim yemiyor. Bir yanım yok bediyor, bir yanım çok bediyor. Ölesim geliyor, denedim yemiyor. Canım çok yanıyor, canım çok yanıyor. Canım çok yanıyor, canım çok yanıyor, canım çok yanıyor, canım çok yanıyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Tansu Sarıtaylı var. Tansu Bey merhaba.
Merhaba.
Evet, konuşacağımız iki konu var dinleyicilerimizle paylaşmak istediğimiz. İlki Fransa'da yaşayan yabancıların kendi kültürlerini tanıtmak amacıyla 15 yıl evvel 40'ın üzerinde sivil toplum örgütünün bir araya gelerek Fransız Kültür Bakanlığı himayesinde kurulan Yabancı Kültürler Haftası etkinlikleri bu yılda devam ediyor. Bu yılki etkinlikler çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bir olayı anlatıyor. 2008 yılı yapımı 120 adlı filmin gösterimi de gerçekleşti. Biz bu kadarını biliyoruz. Detayları sizden alalım lütfen.
Evet, malum biliyorsunuz Fransa'da yabancılar diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkelerinden gelip Fransa'da çalışmak veyahut da yaşamak ve ikinci vatandaşlığını almış, ikinci ülkesi kabul edilen vatandaşlarımız da var bunların arasında. Tabii bunlara yönelik olaraktan, Fransa'daki yabancılara yönelik olaraktan bunların da kültürlerini sergileyebilmeleri ve Fransız kültürüne katkıları olması için Jacques Lang döneminde, geçmiş dönemdeki bunlar 15 yıl evvel Jacques Lang Kültür Bakanı, Fransa Kültür Bakanı Jacques Lang döneminde ortaya konulan Kültürler Haftası, Yabancı Kültürler Haftası, Yabancıları Kültürler Haftası, tam haftası bu etkinlikler vardı. Tabi bu etkinlikler çerçevesinde bizim Fransa'da faaliyet gösteren çeşitli dernekler bu kültürel faaliyetlere katıldılar. Bunlardan biri de biraz evvel söylediğiniz gibi sizin de Yunus Emre Enstitüsü'ydü. Bu da 120 adlı Birinci Dünya Savaşı'nda 120 çocuğu mühimmat taşırken, sınır boylarına, Türk sınır boylarına mühimmat taşırken hayatını kaybetmiş, o konuyu alıyordu. Tabii bunu izleyen vatandaşlar, oldukça bunların arasında tabii Fransızlar vardı, yabancılar vardı. Şanzelize'deki de sinemada bunun gösterimi gerçekleşti. Vatandaşlarımız da vardı. Her kimi gördüysek tabii ellerinde mendillerle gözleri yaşlı bir şekilde izlediler. Bu film tabii örnek bir film olacak. 2008 yapımı. Fransa'nın çeşitli yerlerinde yalnız Yunus Emre burada göstermekle kalmayıp diğer kentlerinde de bu etkinlik etkinlikler çerçevesinde bu gösterimi sürdürecek. Bununla birlikte diğer tarafta dernekler de yine aynı Türkiye'yi tanıtan bazı dernekler, filmler gösterileri, sergiler, Türk sanat eserlerini sergileyerek de biz de Fransa'da 700 bine yakın Türk olarak kendi kültürümüzü tanıtmak için buna benzer etkinlikler yapılıyor bu Yabancı Kültürler Haftası etkinliğinde.
Evet, peki bir de 23 yıldır meme kanseriyle mücadele konusunda dikkat çekici etkinlikler var. Bu yılki etkinliklere ilişkin neler aktaracaksınız?
Evet, malum biliyorsunuz Fransa'da uzun süredir bu kanser hastalığıyla ilgili bilhassa kadınlarda veyahut da gerek kadınlarda, erkeklerde, insanlarda bu asrın hastalığı dediğimiz artık bu kanserle ilgili mücadele için dikkat çekici etkinlikler düzenleniyor. Bu seneki meme kanseriyle mücadele etkinliği Eyfel Kulesi tabii kadınların rengini çağrıştıran pembe renge boyandı. Bir ay boyunca pembe olaraktan yanıp sönüyor, şeker pembe olarak yanıp sönüyor. Tabii insanlar haliyle acaba bu Eyfel Kulesi niye pembe yanıyor, niye rengi değişti diye haliyle bunu merak ettikleri için de bunu çevreden öğrenecekler. İşte bu meme kanseriyle ilgili bu çağrışımı yapacak ve buna göre insanlara yayılacak, tedbirler alınacak. Buna benzer şeyler. Tabii bununla birlikte çeşitli kültürel etkinlikler de yapılıyor. Yani konferanslar düzenleniyor, sergiler var, bilimsel konserler var. Yeter ki buna hem katkı sağlamak, buna belediyeler de şey veriyorlar, destek veriyorlar ve çeşitli sivil toplum örgütleri de buna destek oluyorlar. Yeter ki insanların bu hastalığı geç kalmadan, önceden öğrenip gerekli tedbirleri, kontrollerini yaptırarak ve bunu bir an evvel önüne geçirebilmesi için hani kanserden korkma, geç kalmaktan kork sloganıyla bunları bu sene de Eyfel Kulesi'ni pembeye boyayarak da gerçekleştirmiş oldular. Ve bu Ekim süresince ve bu devam edecek. Tabii bununla birlikte bizim çeşitli kadın dernekleri, Türk kadın dernekleri de yapmış oldukları çağrışmalarla bir konferanslar düzenliyorlar. Türk doktorlara bunlara konferanslar verdiriyorlar. Ve mümkün mertebe insanlara bilgilendirmek için ve insanların dikkatini çekmek için bu tür etkinlikler ve faaliyetler devam ediyor. Yeter ki bu meme kanseriyle mücadele haftası değil artık, bu mücadele ayı, Ekim ayı. Bunlarla mücadele etmek için bu etkinlikler devam ediyor.
Evet, sevgili Tansu Sarutaylı, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın diyoruz başkentten.
İyi yayınlar diliyorum ben de size Paris'ten.
Daha aynı yolda yürümem. Seninle yürüyene yolda tuzakların var. Bir daha asla dokunmam tenine. Senin teninden önce duvarların var. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Derin bir nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret, sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeni bağır çağır. Nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret, sen de taşın altına koy elini.
inadına inadına sevişmeli bahçem.
Seninle bir daha aynı yolda yürümem. Seninle yürüyene yolda tuzakların var. Bir daha asla dokunmam tenine. Senin teninden önce duvarların var. Ben o duvarlara çarpa çarpa ısır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum.
Derin bir nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli bağır çağır. Derin bir nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli batar.
Sözcükler. ...15.41 Türkiye'de saatlerimiz ve Sihirli Sözcükler bölümümüzdeyiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atı bizlerle birlikte.
Merhabalar.
Merhaba, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Konumuz, temamız bu hafta güzellik. Biz sözde değil, özde güzellik dese de atalarımız, sözde güzellik kısmını konuşacağız. Evet. Çünkü sözün güzelliği çok önemli gerçekten.
Doğru.
Nedir acaba sözde güzellik ki?
Aslında şöyle söylemek lazım. Konuşmada güzel konuşmaya önem verebilmek.
Bizim sizin için... gibi dinlettirebilmek.
Evet. Dileriz bütün dinleyicilerimiz için öyle olsun. Güzel konuşmaya önem verebilmek aslında bir eğitim işidir. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bizler yani işte üniversite de edebiyat okuyanlar bu gruptayız. İster istemez güzel konuşmayla ilgilenmek zorundaydık. Çünkü dilin güzelliğiyle ilgili sorumluluğumuz olduğu için. Çünkü yapacağımız işler sonuçta ilk etapta öğretmenlik. Arkasından da dilin kullanıldığı, iletişimin geçtiği her alanla ilgilenebilmek gibi bir durumumuz var. Dolayısıyla bizim ödevimizdi. ama hayatın içinde bunun ne kadar önemli olabileceğini her şeyden önce itiraf etmeliyim. Ben kendi hayatımda fark ettim. Hı hı. Tabii sizin gibi bir ustalık alanı var. Güzel. Ona da doğrusu saygı duymak sorumluluğumuz. Ama güzel konuşmak hayatın her alanında etkili bir şey. Neden? Çünkü dil önemli. Dilin de üç yapısı var. Yapısını üç başlıkta anlatabilmek mümkün. Bir tanesi ruh bilimsel bir tarafı var. Yani bir psikoloji tarafı var dilin. Hı hı. Çünkü konuşurken arka tarafta çalışan muazzam bir alan var. Ve o alan sadece sözcüklerle ve dille anlatılamıyor. Biz ruh halimizi, sevdiğimizi, sevmediğimizi, sıkıntımızı, planlarımızı, hayallerimizi hı hı. dille anlattığımız için... İşin bir manevi tarafı var. Her şeyi kapsayan. Çünkü dil çok etkileyici bir alan. Yani bir şeye ikna olmaktan, ikna etmekten, inanmaktan ya da tam tersi bir şeyden, bir alandan uzak durmaktan bahsettiğimiz zaman ya da hayatın içinde bu durumlar olduğunda mutlaka konuşmakla ilgili de bir şey olduğu için güzel konuşmak önemli.
Ama biz yeterince güzel konuşabiliyor muyuz, becerebiliyor muyuz acaba?
Aslında önemsemekle ilgili olduğunu düşünmüşümdür her zaman. çünkü yabancılara Türkçe öğretiyoruz. Benim işimin bir kısmı o. Ben ne zaman birisine mesleğimle ilgili yabancılara Türkçe öğretiyorum desem, karşı taraf genellikle şöyle bir cevap verir. Önce bizim öğrenmemiz lazım. Türkler genel olarak iyi konuşamadıklarını ve Türkçeyi öğrenmeleri gerektiğini kabul ederler. Fakat tuhaftır, bununla ilgili ne okullarımızda ne de sosyal hayatımızın içinde özel bir eğitim alanı yok. Bu yüzden de zaman zaman zorluk çekiyoruz aslında. Neden? Çünkü çocuklar yetişkinleri model alıyorlar. Ve o model almanın getirdiği bir takım kırıklar oluyor. Nasıl hani biz deprem ülkesiyiz, alışkınız ya fay kırıklarına.
Evet.
Dolayısıyla konuşmada da bazı fay kırığı alanlar oluşuyor. Oysa bu doğruya doğru dilin doğal yasaları var. Yapılarından, dili oluşturan yapılardan bahsedince bir tanesi ruh bilim demiştik biraz önce. Biri de dilin doğası. İşte o doğa da çok etkili. Biz o doğayı tanımadan iyi bir konuşucu olamıyoruz. İyi bir konuşucu olmadığımızda da
o doğayı nasıl tanıyabiliriz ki?
Dili tanıyacağız.
Dili tanıyarak, evet.
çünkü nasıl hani GDO'lu ürünlerden şikayet ediyoruz ya da işte zaman zaman doğanın yasaları var sonuç olarak, yer çekimi gibi. Ona aykırı olmaya çalışmak ciddi enerji kaybına sebep olur. Ya da çok güçlü bir enerji kullanmamız lazım. Uçaklar o yüzden o kadar yüksek enerjilerle hareket edebiliyorlar. Çünkü bir yasaya aykırı bir hareketleri var. Ve onu tutarlı kılmak için de çok ciddi bir bilgi birikimi kullanıyorlar. Dil de böyle. Biz dilin doğasına aykırı hareket etmeye başladığımız an, fakat dil doğadan daha uyumlu. Çok hissettirmiyor. Evet. Ne kadar enerji harcadığımızı ya da hangi yasaya aykırı davrandığımızı çok umursamıyor. Ama zaman içerisinde kaybımız büyük oluyor. Güzel konuşmanın belki de ilk aşaması bu. Dili tanıyabilmek. Çünkü yani dil kuralları, işte Türkçe dil bilgisi falan deyince tatsız, işte ortaokulda, lisede matematik dersine bakılandan daha sıkıcı bakılan, biraz ders, da gereksiz bulunan bir
konusu
şey.
Konusu olarak algılandığında hep öyle. Bütün dersler için böyle ama sonrasında gerçekten çok keyifli aslında ama.
Kesinlikle, çünkü iletişim hataları çok maliyeti yüksek şeyler. Diyelim ki sizinle benim aramda bir sorun olsa nereden çıkar? Ben söylediğimi tam söyleyememişimdir. Evet. Yanlış anladığınızı düşünürüm. Ben öyle ifade etmek istemedim derim. Bütün bunlar aslında konuşma yeterliliğiyle ilgili.
Kime, hangi üslupla ne söylediğiniz çok önemli galiba, değil mi?
Tabii. Hatta sesinizin tonu bile. İşte o yüzden eğitim. Yani güzel konuşma sanki hayatın içinde ihtiyaç duyulmayan bir lüksmüş gibi algılanabilir. Oysa İnsana çok kapı açan, kendini ifade yeteneği, kendini daha çok alanda var etmeyi getiren çok değerli bir araç. Dilin önemli özelliklerinden biri bizim insanlık olarak konuşma becerimizin. Biz soyutla somut arasında köprü kuran bir konuşma becerisinden bahsediyoruz. Hayvanların da dili var. Ama onların familyasında ortak ve genellikle somut eylemler için bir iletişim aracı var. Sonuçta köpekler havlıyorlar ve bütün köpek ailesi havlıyor. Arada bir cins başka bir ses çıkarmıyor.
Evet.
Ya da miyavlamak dediğim zaman insanların aklına gelen resim aynı. Hiç kimse bir timsahı düşünmez miyavlamak dediğimiz zaman. Ama insanlar da öyle değil. İnsanlar gerçekten 72 millet. Ki daha fazlası belki, hatta bölünerek. Dil çok bambaşka bir alan ve başka sesler, başka yapılar barındırabilir. Ama bütün diller soyut ve somut arasında köprü kurar. Sonuçta dünyadaki bütün dillerde seni seviyorum diyebiliyoruz. Ve seni seviyorum.
Budur işte, değil mi?
Evet.
O köprü.
Soyutla somut arasında bir köprüdür. Çünkü sen somut birisidir. Ama sevmek soyut bir şeydir. Dolayısıyla biz somutla soyut arasında köprü kuran bir dile sahibiz. Bu da bizim konuşma becerimizin hem yüksekliğini hem de özen gerektirdiğini gösteriyor.
Aslında hemen her dildeki o seni seviyorum sözcüğünü de biliriz biz.
Evet. İlk öğrenilen şeylerden evet. biridir. Hiç dil bilmeyen biri birkaç dilde seni seviyorum diyebilir Türkler arasında. Aslında bunu söylerken yapısı değişebilir, grameri değişebilir. Biraz önce söylediğim gibi bu teknik bir kısım. Ama konuşmak her zaman soyutla somut arasında bir köprü. Biz kendi iç dünyamızla dış dünya arasında köprü kuruyoruz. Kuramadığımız zaman ne kadar zorlandığımızı da en iyi biz biliriz.
Evet.
Ama bunu genellikle kendimizle ve şahsi algılama eğilimindeyiz. Ben yapamadım gibi. Hı hı. Oysa bu konuşma becerisini geliştirmekle de edinilebilecek bir beceridir aslında. Yani öğrenilebilir bir şey. Kaç yaşında olursak olalım.
Ama yani geldiğimiz çağın teknolojisine de baktığımızda daha da geriye düştüğümüzü görüyoruz değil mi? O sosyal medyada haberleşirken kullandığımız dil bambaşka bir dil.
Zaten ilginç olan şu, bir dönem bu kısa mesajlar, telefonda SMS'ler hepimiz hatırlayacağız. Kısaltmalara ihtiyaç duyuyordu. Çünkü her bir mesaj para olduğu için kişiler bir mesajda çok fazla şey anlatmaya çalıştıklarından sözcükleri kısaltma eğilimine gittiler. İşte selam yerine SLM yazmak gibi. Fakat şu aralar iş daha da bir dilci olarak söylemeye mecburum. Daha da üzücü bir alana doğru gidiyor. Çünkü şu anda sosyal paylaşım, yani işte bu İnternet üzerinden mesajlaşma arttığı için artık sınırsız yazabiliyoruz iki kişi biz mesajlaşırken. Ama sosyal paylaşımda genellikle sözcük sınırı olduğu için ya da bu sözcük sınırı artık karakter sınırı, yani işte bilineni söyleyelim, 140 karakter bizim hayatımıza bambaşka bir çerçeve kazandırdı, biraz dar bir çerçeve. Biz bunun içerisinde kendimizi etkili ifade etmeye çalışırken aslında ciddi bir kayba uğruyoruz, kavramsal kayba. Bu çok daha hüzünlü bir şey bizim için. Yani sözcüklerdeki ses yitimleri, biraz önce söylemeye çalıştığım buydu işte. Çok doğa kadar direkt cevap vermeyebilir dil.
Evet.
Ama zaman içerisinde onun kadar, en az onun kadar etkileyici kayıplara sebep olabilir. Biz merhaba yerine merhaba, selam yerine SLM yazarken
evet.
kabul ettiğimiz kaybetme alanını şu anda kavram düzeyinde yaşıyoruz. Hatta kötü çevirilerle yaşıyoruz. İşte geçenlerde birisi söylemişti, ignore etmek diye. Beni ignore ediyor, onunla yan yana oturamam dedi. Ben ilk önce anlamadım ama sonra çeviri yapmam gerekti. Yok sayıyor.
Ya, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Memleketim FM'den bizi dinleyen bir dinleyicimiz aramış. Güzel konuşmak deyince bir Fransız atasözü aklıma geldi demiş. Güzel ve tatlı konuşmak dilini incitmez. Güzel bir atasözü, öyle değil mi diye de
çok
sormuş.
Çok güzel.
Evet, gerçekten
teşekkür
öyle.
Ederiz kendisine, sağ olsun.
Çok güzel sözlerimiz var aslında.
Evet.
Söz bilirsen konuş, sözün alsınlar. Söz bilmezsen sükut et, seni insan sansınlar.
Evet. Aslında bizdeki atasözleri biraz önce sizinle de sohbet etmiştik. Atasözlerimizin bir kısmı da divan edebiyatından gelen dizeler. Çok bilinenlerden biri söz gümüşse sükut altındır.
Evet.
Fakat onun ikinci dizesi var. Sözü altın olanın sükutu intihardır.
Biz bu ikinci, onu bilmiyoruz
ikinci
mesela
dizeyi
hiç,
niyeyse edinmemişiz atalar evet. olarak da. Birincisini tercih etmişiz. Ama gerçekten sözün altın değerinde olabilmesi için hem içeriğinin altın hem de kabının altın olması
gerekiyor.
Evet. Bu sadece işte söyleyiş şeklimiz, sesimiz, hatta söylerken yüzümüz çok etkili. Bazı durumlarda anne babadan ve çocukluktan, ev içi eğitimden gelerek insanlar buna daha yatkın ve daha bilinçli olabilir. Hatta bazen farkında olmadan daha etkili kullanabilir. Ve bu çok fazla insana kolaylık sağlayan bir şeydir. Hı hı. Bir itirafta bulunayım. Hani hiçbir zaman genç kuşağa haksızlık etmek istemedim ama zaman zaman konuşurken işte alışveriş merkezlerinde denk geldiğimizde içimden gelen şu, lütfen şu kursa git ve şu konuşma eğitimini al demek
evet.
istiyorum. Çünkü ayakkabımıza, üstümüze giydiğimiz tişörte gösterdiğimiz özenin hiç olmazsa yarısını konuşmamıza göstermekte fayda var. Çünkü en az kötü bir ayakkabı ya da kötü bir elbise ya da kötü bir saç kadar belirgin ve görünür ve maalesef onlar kadar da algı açısından hoş olmayan durumlara sebebiyet verebiliyor.
Evet. Sözün güzelliği kısalığındadır, sözün ayıbı uzun olmasıdır diye.
Estağfurullah.
Ama süremizin sonuna geldik. Bugün için çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Ferran Kıplata. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hayatın sesleri.